Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Sıcak Takip'ten herkese merhaba. Yine bir futbol özel yayınıyla birlikteyiz. Bu kez konuğum Volkan Ağar, spor yorumcusu, aynı zamanda da Kapsül Haber Bülteni'nin editörlerinden kendisi. Hoş geldin Volkan.
Hoş bulduk. Merhaba Ali.
Şimdi son 24 saatte, daha doğrusu 48 saat diyelim artık, bu Avrupa Süper Ligi ile yatıp kalkıyoruz spor camiası açısından. Ve biraz da benim için sürpriz oldu. Hani iki günde çok hızlı yükselip bir anda çöktü ve bitti yani bu proje. Patladı diyebiliriz. Ve ilk herhalde galiba pazar günü öğle saatlerinde bu Fulham'la Arsenal maçı vardı. O sırada ısınma yaparken oyuncular The Times yazıyor. İlk haber bunu basına sızıyor. Daha önce 6 ay öncesinde hani böyle bir plan var ama detayı yoktu. Ondan sonra da pazar gece yarısı bu ligin kurulduğuna dair haber geliyor. 12 takım var. 6 takım İngiltere'den. Bunların başını çekti yani. Ve işte İspanya'dan Real Madrid ve İtalya'dan Juventus da bu işin lokomotifi görevindeydi. Ama ne olduysa 48 saat geçti ve aslında UEFA ve FIFA'nın o tehditlerini çok fazla kulak asmadılar ama taraftarlardan ve kulüp oyuncularından gelen ultimatom tarzındaki açıklamalar sonrası bir anda bütün kulüpler çekiliverdi ve Real Madrid ve Barcelona kaldı diye biliyorum. Şimdi senden bunu bir panorama çizersen, neden böyle oldu ve neler oldu bu 48 saatlik süreçte?
Aslında çok şey oldu son 48 saatte. O yüzden izleyicilere de şimdiden söyleyelim. Hepsine birden değinemeyebiliriz. Belki birazcık elimizden geldiğince süzgeçten geçirerek bir fotoğraf çekmeye çalışacağız ve birçok açıdan da değerlendirilebilecek bir şey, taraftarlar açısından değerlendirilebilecek bir şey. UEFA'nın koyduğu tepkiyle birlikte Süper Lig oluşumunu durdurması, ona bir saygınlık kazandırıcı diyebileceğimiz bir durum var ortada belki. Premier Lig olmazsa, Premier Lig ekipleri olmazsa Süper Lig olmaz dedi Süper Lig'in kurucularından Agnelli bugün. Ve bu demek oluyor ki aslında Premier Lig kulüpleri ve Premier Lig oluşumu Süper Lig'den daha büyük, daha önemli bir oluşum. Bunun çıkarımına varabiliriz. Ama yani nasıl gün geçtikçe de hani nasıl neler yaşandığını daha iyi anlayabileceğimiz ve yapabileceğimiz analizlerle gerçekten neler yaşandığını, neden böyle olduğunu daha iyi anlayabileceğimiz bir süreç.
Sen destekliyor muydun peki bu Süper Lig'i? Yani bu fikre sıcak bakıyor muydun mesela sen?
Bu fikre sıcak bakmak çok mümkün değil açıkçası. Çünkü yani yerel mücadelelerin sonunda Şampiyonlar Ligi'nde, ondan sonra da kulüplerin bir araya gelerek kendi arzularıyla bir Şampiyonlar Ligi, kendi kapalı devre bir Şampiyonlar Ligi kupası gibi bir şey organize etmeleri futbolun o duygusal yanını koparacak bir sonuç çıkaracaktı ortaya. Çünkü yani iddia edilen ve niyetlenen durum şu ki bu büyük takımların Şampiyonlar Ligi'ndeki tabii ki Mart-Nisan ayındaki maçları tabii ki çok büyük ilgi çekiyor. Daha geçtiğimiz hafta Bayern Münih, Paris Saint-Germain, ki bunlar reddedenlerdi bu arada. Onların maçı veya Manchester City'nin oynadığı Dortmund'la maçı çok ilgi çekiyor. Bu maçların daha sık oynanırsa daha fazla gelir elde edeceklerini düşünerek, niyetlerinin gelir elde etme amaçları olduğu apaçık ortada olan bir organizasyondu. Futbol evet son dönemde birçok organizasyonu gelir getirmek amacıyla, gelir elde etmek amacıyla, üretmek amacıyla yapılan bir hale döndü. Bir sert bir kapitalizm içinde, bir endüstriyelleşme içinde, ama bu kadarı da değil. Çünkü şöyle de bir durum var. Taraftarların aslında protestosu bu Süper Lig'i durdurdu demek de mümkün. Evet. Çünkü sizin bizim ligimizden koparak bir şekilde yapacağınız organizasyon bizim size olan veya sizin bizim istemediğimiz bir şey yapıyor olmanızdan dolayı biz istemiyoruz. Siz de geri çekilin dediler. Yani Şampiyonlar Ligi'nin önemi taraftarlar açısından da hani bu kulüplerin dağılmaması açısından da anlaşıldı.
Yani ben de şöyle gördüm. Şimdi işte UEFA, FIFA tehditler işte savurdu. Onun hatta hukuki yönünü önceki gün spor hukukçusu Aysu Melis Bağlan'la konuşmuştuk. Bunların hiçbir hukuki karşılığı olmadığını söylemişti kendisi zaten. Ve bu işin başındaki Perez ve Agnelli de zaten hiçbir şekilde geri adım yok dedi yani. Ama bir anda böyle taraftar devreye girince iş tam tersi bir yöne dönüverdi. Ve ben de mesela beklemiyordum açıkçası. Bu kadar böyle mesela Liverpool taraftarı bu işte belki de önü çekenlerden birisiydi. Ama normalde aslında onlar ligde var. Hani o elit kulüpler arasında onlar da var aslında. Ama buna rağmen karşı çıktılar yani. Bu herhalde etkili oldu biraz da.
Ya bu süreçte tabii ki pazar gecesi, şimdi Amerika kaynaklı tabii ki haberlerin yayılması da hani bu saat zaman farkından dolayı belli başlı açıklamaların gelmesini de engelledi ve maç fikstürü zamanında yapılmış bir açıklama. UEFA'nın 45. kongresinin yapılacağının bilindiği zamana denk getirilmişti bir açıklama bir açıdan. İçinde bulunan kulüp Liverpool mesela maç gününde ne tür bir tepki vereceği merak edilerek geçildi ve o süreçte de işte taraftar, futbolcu, Klopp ne diyecek? Klopp'un futbola olan duygusal yaklaşımını biliyoruz. Bunun kültürel bir koparış olduğunu mu söyleyecek yoksa hayır? Büyük kulüplerin bu tür bir gelir yaratma organizasyonuna ihtiyacı var diye destek mi çıkacak diye eleştiri de aldı. Ama sonraki açıklamalarıyla anlaşıldı ki ne oyunculara bu danışılmış ne de teknik ekibe ya da antrenörlere danışılmış. Zaten buradan yine atlayarak bugünkü Liverpool kulübü sahibinin açıklamasını da hatırlatalım.
Nedir o?
Kendisi dedi ki sizi duyduk. O yüzden kararımızdan vazgeçiyoruz. Yani daha önce niye dinlemediniz? Yani zaten bu konu yeni bir konu da değil. Biraz daha pazartesi günkü tepkilerin ardından geçmişe gidersek hani bir anda çıkmış gibi bir hikaye gibi de gözüküyor bu Avrupa Ligi, Avrupa'nın süper büyük takımlarının Süper Lig projesi. Asena Özkan'ın da birkaç gün önce yaptığınız programda hatırlattığı gibi işte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın tam da patlama yapmak istediği senede Şampiyonlar Ligi'nin dışına atmasıyla birlikte o dönemki İngiliz, İspanyol, İtalyan takımların bir araya gelerek UEFA'ya baskı yapıp bu formatı değiştirelim, bir öneleme sistemi, bir torba sistemi getirelim demesiyle UEFA bir değişikliğe yol açıyor. Ve aslında oradan buraya bir projeksiyon baktığında şimdi bu kulüpler yine para istiyor ama artık UEFA'nın verdiği yetmiyor durumuna geldi.
Şu an zaten çok fair değil değil mi? Mesela 4 tane İngiliz kulübü katılıyor zaten hani baktığımız zaman.
Evet,
burada
evet,
da bir sıkıntı
yani
var aslında.
Oraya gelirken de hep UEFA'nın bu kulüplere tanıdığı iltimaslar vardı. Yani bugünkü duruma şu şekilde de bakabiliriz. Hani UEFA bu kulüpleri iltimas geçerek büyüttü, daha da büyüttü ve hani her sene şu tartışılıyor. Bu sene işte Real Madrid'de Barcelona'yı finale çıkaracak. UEFA'da şey yapmışlar, bu kulüplere iltimas geçildiğini biliyoruz. Niye? Yayın gelirleri, yayın şeyleri. Tabii biz de taraftar olarak ve izleyenler olarak her ne kadar bu tür kirli oyunları bilsek de bir şekilde bu takımlar gerçekten çok iyi oldukları ve hak ederek de geldikleri için biz de biraz göz yumuyorduk. Şimdi Süper Lig'i çok kötülüyoruz, çok kapitalist bir organizasyon, bunu istemiyoruz. Hayır, futbol bu kadar da kapitalist değil diyoruz ama içinde bulunduğumuz da bir kapitalist durum. Yani kulüplerin bu UEFA'nın işte 92-94 arasındaki format değişikliğiyle kulüplere yapmış olduğu yayın gelirleri, maç sayısını artırarak sunduğu pastayı genişletmesi, 2005 gibi iki gruplu Şampiyonlar Ligi sistemine geçilip yine ayrı bir büyütme. Yani kulüpleri besledi, besledi. Kulüpler de daha sonrasında UEFA'ya isyan etti. Hani besle kargayı, oysun gözünü gibi bir duruma geldik son isyanla birlikte. Ama o isyanı da hem UEFA daha fazla dik durarak karşılık verdi. Hani şu anda görüyoruz ki bu plan bizim 20 yıllık planımızdır, sözleşme var. Kimse bunu bozup gidemez diyen Florentino Perez'i kimse dinlemedi ve taraftarın özellikle de Premier Lig kulüplerinin Premier Lig ekiplerine, 6 ekibe yaptığı baskıya yenik düştü. Bu açıdan da söylemek gerekir ki hani futbol çok kötüsüne daha yönelmedi, henüz yönelmedi. Belki kötü günler daha ileride de gelebilecektir. Çünkü bu Şampiyonlar Ligi'nin 36 maçlı yeni sistemi de yine bu 12 takımın da içinde bulunduğu UEFA'ya baskı yaparak pastayı genişletme talebinin sonucu olarak
maç sayısı arttırılması
olarak. Evet, 2024'te o yüzden önümüzde belki yıllarda diyerek bu şeyi anlatmak istedim. Daha kötü günlerde o günlerde olabilir. Bilmiyoruz şu anda.
Peki şimdi mesela şu şöyle bir kafa karışıklığı da var. Real Madrid ve Barcelona'dan bir açıklama var mı? Ben kaçırmış olabilirim şu ana kadar.
Ben de görmedim ama Real Madrid'in bu konuda en azından kulüp yönetimi açısından geri adım atmayacağını tahmin ediyorum.
Ne olacak? Sporcular, iki takım ne takılacaklar? Yani öyle bir şey mi olacak?
Sporcular, futbolcular nezdinde ne olacak bilmiyorum. Belki bir baskı gelecektir kulüp üyeleri tarafından da yönetimin istifa etmesi konusunda. Çünkü bir açıdan Florentino Perez bu işin de başkanı olduğu için Avrupa Süper Ligi'nde ilk pazartesi gecesi çıktığı canlı yayında yaptığı açıklamalar da bu planın ne kadar omurgasız olduğunu ve hazırlıksız yapıldığını da gösteriyor ve hani kendi borçlarını kapatmaya yönelik olduğuna dair de alt metinler çıkıyor. Diyor ki biz 2 senede 400 milyon euro zarar ettik. 2021'den itibaren bu pandemi de buna etkili oldu. O yüzden başlamak istiyoruz. Zaten dün akşam da bu konuda bir açıklama yaptı Avrupa Ligi ve dağıldıklarını açıklarken de şunu söylediler yine. Pandemi nedeniyle yaşanan finansal sorunların üstesinden gelmek için önermiştik diye söyler. İyi de yani pandemiden sadece siz mi zarar gördünüz? Hani hepimiz bir futbol dünyası, futbol ailesi, günü gelince aile oluyoruz da şimdi neden birlikte çıkmıyoruz bu pandeminin yarattığı finansal zorluktan diye bakılabilir. Ama pandemi yokken Real Madrid'in yaptığı transferlere bakmak gerekiyor aslında. O iki yılda gerçekten pandemi mi etkiledi de 400 milyon euro zarar etti Florentino Perez'in takımı? Hayır. 100 küsür milyon euro Eden Hazard'a verildi. Oynatılamadı sakatlıklar vesaire. Hiç oynatmadıkları neredeyse Luka Jovic'e 63 milyon euro verip aynı sezon Eintracht Frankfurt'a geri gönderdiler. Yani korkunç kiralık bir, olarak orada. Yani korkunç bir yönetim var burada. Korkunç bir para transferi ve geri döndürülemeyen bir akış var. Kendi yarattığı borcu toparlamak için Avrupa futbolunun kurtarışı bu. Ve işte pandemiden de çok zarar gördük. Bizim alacağımız paralarla işte sizden yapacağımız transferlerle siz de burada kalkınacaksınız. Ekonomimiz büyüyecek gibi böyle bir güzel sunma niyeti vardı belki o röportajda ama hiç başarılı olamadı. Şunu da söylemek lazım ki Z jenerasyonu işte maçı izlemiyor, maçı 3 devreye indireceğiz vesaire.
En çok
falan.
Bunu Z jenerasyonu istiyor diye böyle yorumlar vardı ağırlıkta.
Yani ben de başka bir Z jenerasyonu olduğunu da görmek lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü sadece dijital ekranların başında ellerinde akıllı telefonlarıyla yaşayan bir Z jenerasyonu yok. O Z jenerasyonunun tamam böyle üretimler ve vakit geçirmeyle eleştirilecek hareketleri olabilir bir yandan veya onları bir şey oradan kapmak da gerek amacıyla bir şeyler planlamak durumu olabilir ama başka bir özelliği de var bu jenerasyonun. İstemediği şeyi yapmıyor ve sözünü de esirgemiyor. Evet. Greta jenerasyonu diyebileceğimiz böyle. Hayır, siz
gerçi
yanlış
protestolarda
yapıyorsunuz.
O genç nesli vardı zaten. O Z jenerasyonu
evet,
vardı İngiltere'de
yani
özellikle.
Sosyal medyada da dolaşıma giren birçok genç yine 20'li yaşlarında taraftarın hayır biz maçlarımızı istiyoruz, bizim elimizden oyunumuzu alamazsınız şeklinde isyanlı videolarda yayıldı. Chelsea taraftarları sokağa döküldü, Liverpool taraftarları sokağa döküldü. Futbolcular içinde de var bu jenerasyondan olanlar ve sözünü sırf bu olaya değil, dünyada yaşanan bir türlü olaya karşı sesini çıkaran futbolculardan, sporculardan bahsediyoruz. İşte Marcus Rashford'undan. Ozan Kabak'ı da bunun içine katabiliriz. Çünkü o da bu direnişin bir parçası. O da 18-19 yaşında biri. Onun kulübüyle birlikte eş zamanlı olarak takım arkadaşlarıyla paylaştığı biz buna karşıyız mesajı da aslında başka bir cevaptı. Florentino Perez'in bu Süper Lig'i kabul ettirme çabalarını diyebiliriz.
Peki şimdi bir ortada bir 12 takım baş kaldırdı bu sisteme diyelim hadi. Bundan sonra tekrar eskisi gibi bir birlik sağlanabilir mi? Bundan sonra ne olur mesela?
Yani önümüzdeki günlerde aslında şu günlere baktığımızda kulüplerin bazılarının büyük bir saygınlık kaybettiğini ve antipati kazandığını söyleyebiliriz. Real Madrid'in belki.
Pis 12'li diyenler var mesela. Öyle bir
evet,
lakap takmışlar.
Evet. Ama işte Premier Lig ekiplerinin bir adım geri atmış olması en azından kulüplerinin taraftarlarına kulak vermiş olması, onları belki biraz daha Real Madrid ve Barcelona'nın yanında saygınlığını çok zedeleyecek bir durum yaratmayacak ama Real Madrid ve Barcelona'nın bence taraftar kaybedebileceğini düşünüyorum. En azından sempatizan kaybedeceğini düşünüyorum.
Dünya çapında diyorsun, doğru.
Yani böyle milyarlarca kişi şey olmayacak da hani ben açıkçası hani bekledim Tottenham sempatizanı olarak Tottenham ne diyecek diye mi? Yani
ha, sen Tottenham'ı destekliyorsun değil mi? Orada evet, onu da sorayım evet. O zaman. Bu Mourinho neden bir anda böyle görevden alındı falan? Onun bu olaylarla alakası var mı? Onu da sormuş olayım bari.
Ya o konudaki oltaya evet düşüldü ne yazık ki. Çünkü çok eş zamanlı gerçekleşti ve Mourinho'nun da futbolun kültürüne çok bağlı bir insan olduğunu söylememiz gerekir. Her ne kadar planın en başında bu Süper Lig planının başında Porto'nun da adı geçiyor olsa da Porto gibi çok fazla futbolun, Avrupa futbolunun kulüplerinin o merkezinde yer almayan, dışarıdan gelerek büyük bir başarı elde etmiş kulübün hocası olarak kendine yer edindi. O kaybetmek istenilmeyen, o futbolun hikaye ve futbolun kültürü ve futbolun toplumsal yanının bir parçası olduğu için ben buna tepki verdiği için verebilmiş olacağını düşünerek görevinden ayrıldığını düşündüm açıkçası. Çünkü antrenmanı çıkarmadı, siz bizim oyuncularımızı sirk insanları gibi oynatmak istiyor musunuz diye bir tepki koymuş olabileceğini düşündüm. Çünkü hani futbolcunun üzerinde baskı yoktur, işçinin üzerinde baskı vardır. Biz gayet normal hayatlar, eğlenceli hayatlar yaşıyoruz diyerek de bu konuda üzerimizde baskı yoktur mesajı veren de toplumsal mesaj da veren biri ama meğerse sportif başarısızlıktan dolayı diyerek bir bahane.
Yani yönetim kendisi istemedi Mourinho'yu anladığımız kadarıyla.
Evet, evet. Yani
40 milyon euro gibi bir tazminattan bahsediyor. Bu doğru mu?
Doğrudur. Mourinho'nun her zaman bu tazminatta da her zaman yüksek bir ücreti var açıkçası. Yani onun detaylarına bakmadım son iki günde ne yazık ki buna dair pek bir şey söyleyemememin sebebi o kadar.
Mourinho büyük... şey oldu arada kaynadı gibi oldu değil mi
evet,
süreçte?
Evet aynen Mourinho arada kaynadı hadi bakalım ne göreceğiz Tottenham'da.
Kariyerinde ilk değil mi bu arada kovulma Mourinho'nun? Ben yanlış hatırlıyorum. Evet. Yok yani değil mi öyle bir şey olmadı daha önce. Hep kendisi sözleşmesi sona ermişti öyle ayrılmıştı.
Dediğim gibi bildiğim kadarıyla evet sadece kovuldu detaylarına baktım öncekilerini net hatırlayamıyorum.
Hı hı. O zaman son olarak sizin bu bülten projenizden bahsedelim. Kapsül Haber bülteni. Ne kadar oldu bu projeye başlayalı?
Yaklaşık bir seneyi doldurdu. Ben Vitamin Spor bülteni tarafında yer alıyorum.
Tuncay Öğreten bu arada soru sormuş onu da aktarmış olayım da yayındayken.
Tabii.
Mourinho'dan daha iyi bir hoca gelebilir mi toplumun başına diye sormuş.
Yani eğer alabilirlerse işte Nagelsmann'ı alabilirler belki bilmiyorum. Hani daha iyi, daha Tottenham'ı hareketlendirebilecek ve Tottenham'ın elindeki kadroyu hareketlendirebilecek, iyice kullanabilecek bir hoca olarak görüyorum ben onu.
Şöyle haberler de okumuştum. Mourinho futbolculardan böyle biraz da yakınmış, yetersizler gibisinden ama çok da öyle zengin bir kadrosu da var gibi gözüküyor Tottenham'ın. Sence yetersiz tarafı var mı Tottenham'da bir kadro olarak?
Hayır yani bence yok. Defansı birazcık daha güçlendirilebilirdi. Oradaki rotasyonda birazcık problemi var. Ancak yani hücumda da sakatlıkların uzun süreli olması Harry Kane'in sonun aynı anda da denk gelmesi birazcık dezavantaj yarattı. Ama çok şampiyonluk mücadelesinden uzak kalacak bir takım gibi değil açıkçası. Zaten Federasyon Kupası'nda da finale kalmışlardı diye hatırlıyorum. Bu sene çok sıkı takip edemedim Tottenham'ı ama bu sene çok kötü de bir sezon değildi yani. Yaşananları içinde bulunduğumuz olağanüstü dönemi düşünürsek zaten Pochettino öncesi normali 6-10 arası olan Tottenham'ın buralarda olması aslında çok da normal karşılanabilmeli. Zaman zaman 7. 8. olarak bitirmesi kabul edilebilmeli yani.
Bir izleyici de demiş ki daha önce kovulmuş, Abramovich kovmuş. Ben hatırlamıyorum. Doğrudur o zaman.
Mümkündür. Yani Süper Lig'e dönersek de hani Tottenham'ın da en azından bu konuda bir tepki vermiş olması, hata yaptık, finansal açıdan daha iyi olabileceğimizi düşünüyorduk diye bir açıklamaları bulunuyor web sitelerinde. Yine onlar da taraftara veya kimseye sormadan yapmışlar. Yani bu konuda şöyle bir sonuç çıkarabiliriz ortaya. Futbolun sahibi taraftarlardır hakikaten ve bir Amerikan projesi olarak da yorumlayabileceğimiz kulüplerin dört tanesinin Amerikan şirketlerine sahip ve önerilen
galiba zaten
Morgan'da yatırımcı olarak Süper Lig'e katılım, destek vereceğini söyleyen Amerikalı şirket olarak. Önerilen sistem, kapalı sistem, dışarıdan kimse girmeyecek, hakemleri dinleyebileceğiz gibi bir organizasyon, bir Amerikan sporu sistemi getirilmeye çalışılması tutmadı. Avrupa'nın başka bir kültürü var. Zaten futbol Avrupa'nın oyunu. Amerikalılar belki futbolun Avrupa'nın oyununu, futbolu ele geçirmeye çalıştılar gibi bir yorum da yapılabilir burada. Bir
yapanlar var, evet, zaten.
Göremiyoruz, hani bir şeye varmadı ama bu niyetle mi böyle bir girişim yapıldı? Bu tür bir komplo teorisiyle de işin içinden çıkabiliriz. Kulüpler açısından da ne sonuç verecek ilerleyen günlerde göreceğiz. Çünkü gerçekten çok sıcak gelişen, hızlı gelişen şeyler. Net bir şey söylemek, pandemi döneminden de aslında çok iyi öğrendiğimiz gibi hızlı karar vermek, net cümleler kurmak bu konuda da kulüplerin geleceği hakkında kolay değil.
Bu kapsül
şöyle bir
haberi,
şey olabilirdi.
Tabii.
Kapsül habere dönelim tabii. Şöyle bir şey olabilirdi. Araya soru aldığın için sevgili Tunca'dan dolayı, evet, kapsül habere tekrar en sona alalım.
Evet, önemli değil.
Şöyle bir şey olabilirdi. Yani evet, Süper Lig kulüplerinin bu önerdikleri proje gerçekleşmiş olabilir miydi? Ya da başka bir zamanda düzgün bir fikstürle ve daha planlı bir şekilde karşılarına çıkılsaydı, UEFA'nın karşımıza çıksalardı, kabul edebilir miydik önerilerini? Mesela şöyle bir şey olabilir miydi diye benim aklıma geldi. Evet, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi formatları son dönemde sıkıcılaştı. Belli başlı turları kimsenin izlemediğini o takımı tutanlar dışında söyleyebiliriz. Bu konuda az bir yayın ratingleri var bu maçların. Bunların ama olmaması gibi bir kesinlikle atıp görmezden gelmek de bu takımlara mümkün değil. Mesela şöyle bir hikayeden bahsedebiliriz. Arsenal Sparta Prag'da maç yapıyor ve Rosicki Arsenal'e karşı öyle bir maç çıkarıyor ki Arsene Wenger bu Çek futbolcuyu hemen Arsenal'e transfer etmek istiyor ve biz bir dünya yıldızı kazanıyoruz. Bu
çok
tür hikayeleri sevdiğimiz için zaten Şampiyonlar Ligi'nin varlığını da
bir
o
pazar
marşı duyduğumuzla tüylerimiz diken diken oluyor. Bu sadece bir örnek. Mesut Özil'in veya başka birçok futbolcunun biz Şampiyonlar Ligi'ni hayal ederek büyüyen futbolcularız. Bütün çocuklar da bu şekilde hayallerini kuruyorlar. O yüzden başka bir ligi istemiyoruz demeleri de aslında bu yüzden. Bu açıdan kültürün, futbol kültürünün, futbolun beşiği İngiltere tarafından köklü olan kurumları, Everton gibi kurumları tarafından kurtarıldığını söyleyebiliriz. Ama hani çok iyi bir organizasyondan, pardon, çok berbat bir organizasyondan biraz daha az berbat bir organizasyon içinde yine varlığımızı devam ettirelim.
Everton da bu arada bayağı ağır ağır laflar etti,
evet,
galiba, değil mi?
Everton, evet, yani bu 6 kulübün Premier Lig'deki diğer kulüplere ihanet ettiğini söyledi açıkçası. Bir yandan da Premier Lig'in dünya çapındaki izlenirliği ve işte Everton ve Liverpool derbisinin hikayesinin izlenirliği yüzünden Liverpool da zenginleşiyor. Şimdi Liverpool ben zenginleştim, Everton'ı istemiyorum, onunla oynamayacağım deme cüretini nasıl bulur kendinde aslında? Bu düşüncesiz bir yaklaşımdı. Bu yüzden de U dönüşü oldu. Şöyle bir şey önerilebilirdi. Belki Şampiyonlar Ligi'ni de daha heyecanlı bir hale getirecek bir proje de olabilirdi. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın olmadığı o ara senede Şampiyonlar Ligi'nin o ara seneden önceki son 2 sene içinde son 8'e kalan takımlar arasında bir turnuva gibi. Yani Şampiyonlar Ligi'nin son 2 senesinden önümüzdeki seneye bir havuz karma Haziran ayında 3 haftalık kısa bir mini turnuva gibi bir şey düzenlenilebilir. Bu da
ama galiba
hem şampiyonlar...
12 kulüp biraz açgözlü diyor yani şey UEFA başkanı. Galiba doymayacaklar için bu da kabul edilmeyecek
ve...
onlar için, evet.
İşte doymadıkları için 36 ligli bir şeye de dönüştürüldü. Tabii onun maddi manevi sonuçları neye varacak henüz bilmiyoruz. Oynandığı zaman görebileceğiz.
Hı hı. Evet, kapsül habere geçebiliriz artık finalde. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Bu bir sene oldu demiştin. Tam olarak ne yapıyorsunuz bu kapsül haberde? Şu an baktım 6000 üzerinde de bir takipçisi var Twitter hesabında.
Evet.
İyi.
Ya kapsül haberin çıkma düşüncesi son dönemde dijitalleşen dünyada internet haber sitelerinde haber okuma alışkanlığının da biraz yok olması, sitelerin kendini yenileme ve çok fazla reklam barındırmaları zaman barındırdıkları zaman haberlerin okunmalarındaki yaşanan zorluğu ortadan kaldırmak için daha sade bir şekilde haberleri Twitter'dan takip etmek yerine bir belli bir düzende sadeleştirerek bugün bunlar oldu. Çok kısa bir dille, iki satırla anlatıp haberi detaylarıyla çok daha iyi anlatabilmiş haber sitelerine yönlendirme yapan bir bülten. Burada günlük doz, haftalık doz, Endorfin diye de başka bültenleri de var. Çok basit, sadece mail adresiyle üye olunabiliyor.
Kapsül.com.tr'ye girerek.
Evet, bir de podcast yapmak istedik. Bir teknoloji podcast'i yapıyoruz. Cenk Sidar'ın yaptığı Geleceğe Dönüş isminde. Orada teknoloji trendleri konuşuluyor. Bir de Vitamin Podcast isminde bültenlerde yer alan haberleri değerlendirdiğimiz, Doruk arkadaşımla yaptığımız bir haftalık podcast. Bir de pazar günleri vakit buldukça sporcuların yoğun takvimlerinden bize ayırdıkları zamanlarıyla birlikte bir söyleşi programı da yapmaya çalışıyoruz. O da Vitamin Ekstra diye. Ve tabii işte Vitamin Bülten'de de aynı şekilde o anlattığım özet, günün özeti şeklinde veya haftanın özeti şeklinde. Biz de haftada iki kere çıkarıyoruz çünkü çarşamba ve pazar günleri. O günler arasında dünya ve Türkiye'de sporda neler olmuş? Son dönemde işte YouTube'daki spor içerikleri çok çeşitli. Bunları öne çıkanları, iyi, güzel yapılmışlarını öne çıkaran işte öneriler kısmımız var. Birçok podcast üretiliyor. Bunlar arasından insan da seçmekte zorlanıyor olabilir. Ben mümkün mertebe hepsini dinleyip önerilerimizde yer vermeye çalışıyorum. Böyle bir mail bülteni. Yakında da aplikasyon da çıkacak. Aplikasyon çıkacak tabii ki vitamin ve kapsülün bütün bültenlerine çok daha rahat bir şekilde ulaşmak mümkün olacak.
Peki şansınız bol olsun diyelim. Ben de takibe aldım şimdi zaten. Ve gayet lezzetli ve çok da böyle kaliteli gözüküyor. Aslında hani böyle dışarıdaki okuyucunun tam aradığı bir şey. Ben kendim hani objektif olarak dışarıdan söylüyorum. Mesela dış kaynaklı haberleri de böyle verip alıntılayıp hemen kısa çevirilerle bilgi de aktarıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. O da güzel
evet.
Yani.
Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.
Evet. Programı burada noktalayalım. Çok değerli oldu görüşlerin. Çok sağ ol katıldığın için, vakit ayırdığın için.
Ben yine teşekkür ederim.
Yine önümüzdeki günlerde görüşürüz yani.
Ben teşekkür ederim. Bu son iki gün çok fazla haber, çok fazla gelişmenin olduğu iki gündü. Elimden geldiğince derleyip toparlayıp kendi yorumlarımla bir çerçeve, bir yorum eklemeye, katmaya ve olaya bir bakış aktarmaya çalıştım. Umarım çok karmaşık olmamıştır.
Yok, çok kıymetliydi. Çok teşekkürler tekrar.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Tere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.